Ahmet, İhsan Oktay Anar.
Ayrım 31.
Ertesi gün ağzından köpürmüş kan gelen 20 fare leşi daha bulunmuştu. Akşamüstü baş altında konuşulan konu yine vebaydı. Gayipten haber verdiğine ve iyi remil döktüğüne inanılan Nuh Usta, o güne 200 kadar belki de daha fazla muska yazmıştı. Göbelez Baba, o adam muskalarımıza dua falan yazmıyor dedi. Sadece mecbur kaldığımız için öldürdüğümüz adamların isimlerini yazıyor. Bu neden suç olsun? Peygamber Efendimiz de savaşmıştı. Kul Rıza Baba, sus terbiyesiz dedi. Senden farklı olarak o para için savaşmadı. 3 kuruş için kimsenin boğazını kesmedi. Ama sen 10 akçe için bile adam boğazlarsın. Burada durup şişirme kafamı, haydi, alarga. Peki öyleyse, acaba hangimiz haklı? Buna Kaz Dağlı karar versin. İçimizde en akıllı o dedi Göbelez Baba. Hey Kaz Dağlı, uyuyor musun? Cevap versene. Hamağında yatan Kaz Dağlı tomarcı ıhlayıp inliyordu. Fakat bu haliyle bile acıdan kesik kesik konuşarak cevap verdi. Başım sırtım ağrıyor. Koltuk altlarım ve apışaramda sert sert kabarcıklar var, çok sancıyor. Zavallı tomarcının göğsünün hırıltısı baş altının her yerinden duyuluyordu. Meraka kapıldığı için kalkıp brandasında yarı çıplak yatan Kaz Dağlı'nın yanına giden Göbelez Baba, delikanlının koltuk altlarındaki sert şişkinlikleri, veba denilen illetin kesin belirtisi olan hıyarcıkları fark etti ve dehşet içinde Allah bizi korusun diye nida edecekti ki tomarcının öksürüğü yüzünde patladı. Suratına sıçrayan kanlı sümük damlalarını saltasının yeniyle sildikten sonra sustu. O hep gülen adamın suratı asıldı ve ekşidi. Neşeli ruhu bedeninden önce ölen Göbelez Baba, bu suskunluğunu o yolculukta vebadan ölene kadar sürdürecek, ancak ruhunu teslim etmeden hemen önce sadece bir kelime-i şehadet getirecekti. Sonraki günler veba bütün gemiyi istila etmişti. Kara ölüm tavlonda, sintinede, top ambarlarında, palavra katında, baş altında ve kıç kasarada kol geziyor, dünyevi acıları dindiren ecel şerbetinden içirerek ölüler ordusuna yeni neferler katıyordu. Yumruğu düşmanın beynine balyoz gibi inen kolu bükülmez baba yiğitlerin, dörder okka çeken ağır tüfekleriyle deveyi dizinden vuran arslan gibi neferlerin, heyheyleri tuttuğunda gözlerini budaktan sakınmayan pehlivanların neredeyse tümü, ölüm döşeklerinde ateşler içinde yatıyor, aksırıp tıksırdıklarında ciğerlerinden kan geliyor, hemen hepsi 2 rahmetten biri olan o kaçınılmaz sonu bekliyordu. Can çekişen bu zavallıların feri kaçmış gözleri, Galata dilberlerinin kiraz dudaklarını, ahu gözlü canlarının, cananlarının o buğulu, o mahzun bakışlarını, cariyelerinin kalplerindeki sevgiyle ısıttığı o sıcacık yuvalarını, içki masasında kederlerini fısıldadıklarında ağlayıp dil harap olan, sevinçlerini paylaştıklarında ise gözleri parlayan can dostlarını, sonbaharda gamlı yüreklere dökülen kırmızı ve sarı yaprakları, ufukta doğduğunda gönüllere sevinç ve karanlığa ışık veren güneşi, karanlık gecelerde bulutların arkasından ışığını o simsiyah denize döken ayı asla göremeyecek ve kulakları da göz süzüp gerdan kıran köçeklerin çıngıraklı kahkahalarını, o güne kadar binbir emekle büyüttükleri o şirin evlatlarının kıkırtılarını, sabah namazlarını kılarlarken imamın ağzından çıkıp Ayasofya'nın o devasa kubbesinde yankılanan ayeti kerimeleri, kemençeyle çalınan oynak havaları, bir saz şairinin bağlamasıyla birlikte fersahlarca öteden taşıyıp söylediği yanık memleket türkülerini asla işitemeyeceklerdi. Yoğun sis içinde Navarin'e doğru seyreden Ahmet da son 2 gün içinde kara ölüme teslim olan zavallıların sayısı ne yazık ki 135'e kadar çıkmıştı. Hayata ve nimetlerine karşı besledikleri aşırı sevgiden dolayı gemidekiler, bu illet kendilerine bulaşmasın diye vebaya yakalananlara çok vahşice davrandılar. Hasta koğuşundaki bütün vebalılar ve yaralılar, Kaptan Diavol'ün izni ya da emriyle, Amat'ın baş tarafındaki ambara diri diri yatırılmakta, üstlerine birkaç kürek kireç atıldıktan sonra ise kapak sıkıca kapatılıp kilitlenmekteydi. Bu kapak ızgara biçimli olduğundan çürüyen cesetlerin o pis kokusu yaşayanların burunlarının direğini kırıyordu. Kara ölüm bu kokuyla bulaşmasın diye ambar ağzına ziftli branda yayılmıştı. Hiç kimse ambar nöbetçisi olmak istemiyordu çünkü buraya atılan biçarelerin avazları ve inlemelerini dinlemek sinirleri en kuvvetli yiğitlerin bile çıldırmasına sebep olabilirdi. Bu kara illetin kurbanlarından biri olan eşek İsrafil de ambardan aşağı atılınca yanından ayıramadığı o pirinç boruyu uzunca bir müddet üfleyip bir ağıt çaldı. Fakat bu bile vebadan korkan sağlam adamların yüreklerini yumuşatamadı. Boru susunca bu zavallı çocuğun son nefesini verdiğine hükmedildi. Ölümü en soğukkanlılıkla karşılayan kişi Fitilli Daniel Ağa'ydı. O güne dek öldürdüğü insanların sayısını bile unutan bu keskin nişancının son sözleri şu olmuştu. Emilio Santos ölmemeliydi. Şalopayı yedeğine alan Amat, rüzgarı bir sancak bir iskeleden alarak Navarin'e doğru seyrederken sis de yavaş yavaş seyreliyor, görüş mesafesi artıyordu. Gabyarların ve marinellerin yarısından çoğu Hakk'ın rahmetine kavuştuğu için iki vardiya birleştirilmişti. Gemidekilerden bazıları mürettebattan onca kişinin ölmesini, şu geceleri kasvetli kasvetli öten baykuşa bağlıyorlardı. Bu uğursuz kuş yüzünden birçok gemici nasıl ki canından olduysa, şu diğer meymenetsiz hayvan, yani sırtında çıkınla şalopadan Amat'a atlayan maymun yüzünden de bir hayli kişi mallarından olmuştu. Çünkü bu hayvan hırsızın tekiydi. Mürettebattan çaldıklarını nereye sakladığı ve geminin neresinde uyuyup kalktığı hala bir muammaydı. Fakat maymun en sonunda yakayı ele verdi. Anlatılanlar doğruysa bir yeniçeri bütün duvarları, tavanı ve zemini ateş geçmesin diye çinko levhalarla kaplanmış cephaneliğe girmek üzereyken, bu bölmenin hemen hemen tam altındaki dümen düzeneğinin olduğu yerde gırç gırç sesleri işitmişti. Sezdirmeksizin merdiveni inip buraya kapı aralığından baktığında maymunu gördü. O sırada hayvan bir elinde tuttuğu bileği taşına sürterek yegane savunma silahı olan bıçağını bilemekteydi. Bu bölmedeki yegane dolaba vurulmuş asma kilidin anahtarı boynunda asılıydı. İyice keskin olduğuna kanaat getirdiği bıçağı bırakıp yeni yürüttüğü bir gümüş kupayı bir bezle parlatmaya başlamıştı. İyi parlasın diye kupaya ara sıra hohluyordu. Yeniçeri ile göz göze geldiğinde canım kupayı aniden fırlatarak adamın kafasını yardı ve hemen arkasından bıçağıyla saldırmaya kalktı. Fakat yeniçeri hızlı davranıp pancarını çekmiş, maymunun hamlesini savuşturmuştu. Adam tarafından itilip yere yuvarlanınca kendisinden daha güçlü bir hasımla dövüştüğünü anlayan maymun, bıçağını hedefine doğru fırlatıp dümen yekesinin içeri girdiği delikten dışarı kaçmıştı. Doğrusunu söylemek gerekirse hayvan bıçağını fena kullanmıyordu. Çünkü fırlattığı bıçak yeniçerinin kulağının yanından geçip kapıya saplanmıştı. Yeniçerinin feryatlarına koşup gelenler, maymunun asma kilit vurduğu dolabı iskarpela ile açtıklarında, zavallı hayvanın onca rizikoyu göze alarak binbir emekle çalıp çırptığı bir nice değerli eşyadan ibaret o muhteşem hazinesini görmüşlerdi. Değersiz eşyalar alt raftaydı fakat göz kamaştırıcı asıl hazine üstteydi. Florinler, Macar zolotaları, esedi kuruşlar, basılıp kesildikleri darphanelere göre maymun tarafından derli toplu sınıflandırılmış, ayrı ayrı yerlere konmuştu. Olay yerine gelen bir zabit hemen tutanak tuttu ve bu değerli şeyleri sahiplerine geri verdi. Elbette o sıra alın teriyle kazandığı o hazinenin ona buna dağıtılmasına, tavandaki bir budak deliğinden seyreden maymunun gönlünde yeşeren hasret ve keder duygularını kimse bilemezdi. Zavallı maymunun bedduası mı tuttu bilinmez, gün doğusuna doğru yol aldıklarında seyrelen sisten, tıpkı duvar içinden geçen bir hayalet gibi ansızın çıktıklarında, gördükleri manzara akıllarını durdurdu. Peşlerinde olan Venedik sancak gemisi, iki gomine kadar ötede, sancak bataryalarındaki 51 topunun tek milini birden amata sanki dirize etmiş beklemekteydi. Bu üç ambarlının ziftle sıvanan teknesi simsiyah, kuşakları ise altın yaldızlıydı. Baş tarafta kavisli göğün önünde ve talimarın ucunda kükreyen bir arslan figürü göze çarpıyordu. Gönderinde kızıl zemin üzerine sırmayla işlenmiş bir arslan bulunan sancağı, Grandi direğinin zifosundaki yel flaması ve diğer forsları gün doğusundan esen rüzgarla dalgalanmaktaydı. Bir oymacılık şaheseri olan kıç arması altın yaldızla kaplanmıştı. Hatta kıç kasaranın ve seyir güvertesinin korkulukları bile altın yaldızlıydı. Bu ağır geminin borda çalımı saatte 15 mil kadar hız yapmasını sağlıyor olmalıydı. Prova, Grandi ve Mizana direklerine ek olarak bir de Bonaventure direği vardı. Sanki dev deniz canavarlarını yakalamak için örülmüş ağlara benzeyen, ziftle badana edilmiş simsiyah çarmıklar, direklerin tepesine kadar uzanıyordu. Hisa edilmiş lombarlardan, ateş, ölüm ve küfür kusmak için salya edilmiş, İspanyol dökümcülüğünün eseri demir sakreler, falkonlar ve esmeriller, güneş ışığında pırıl pırıl parlıyordu. Bu dev gemi istinga etmiş, sanki orada amatı beklemekteydi. Üç top güvertesindeki toplam 51 topun bir tek salvosuyla amatı yok edebilecek güçteydi. Tanışmak bir yana, amatta herkes ölümle dost bile olmuştu. Artık hiç kimse ne ağlıyor ne de gülüyordu. Yeniçerilerin, topçuların ve gabyarların suratlarında sanki dayak yemişler gibi bir ifade vardı. Bu yüzden kimse korkmadı ve şaşırmadı. Görünüşe bakılırsa asıl şimdi ölümüne savaşmaları gerekiyordu. Kaptan Efendimiz çatışma ve manevra emirlerini Kırbaç Süleyman'a vermişti. Süleyman'ın emriyle Yeniçerilerden kalan 20 kadar tüfekçi, yaktıkları fitilleri sol kollarına dolayıp silahlarının yılan kavisinden geçirdikten sonra çarmıklardan direklere tırmandılar ve çanaklıklarda yerlerini aldılar. Hedeflerini bu yüksek yerden daha kolay vurabilirlerdi. Yangın tehlikesine karşı güverteler ıslatıldı. Zemine talaş döküldü. Topçuların çoğu öldüğü için ancak 9 top salya edilebildi. Süleyman serdümene tam üstlerine gidiyoruz diye bağırdı. İyice yaklaşınca iskele alabanda etmeye hazır ol. Amat 3 ambarlı dev kalyona doğru seyrederken yelkenleri iyice doldurmak için rüzgar altı iskotaları lava edildi ve gemi daha da hızlandı. İki gemi arasında bir tüfek menzili kadar mesafe kaldığında Süleyman iskele alabanda diye bağırdı. Ardından sancak bataryasındaki 5 kolomborne ile 4 ejderdehan ateş kustu. Gülleler Venedik kalyonunun palasertelerine, lombarlarına ve direklerine çarpıp ağır hasar verdi. Toplar yeniden doldurulurken ne gariptir ki Venedikliler karşı ateş açmamışlardı. Doldurulan toplar yeniden ateşlendiğinde karşı taraftan bir tüfengin patlaması bile işitilmedi. Sanki bu dev kalyonda kimse yoktu. Bu sırada direklerdeki tüfekçilerden biri bağırdı. Süleyman Reis, o gemide herkes yere yığılmış kalmış, vebadan ölmüşler. Bunun üzerine Kaptan Efendimiz Süleyman Reis'e, barut kuyruğunu hazırlat dedi. Ben ve birkaç kişi güverteye çıkacağız. Bu bir oyun olabilir. Eğer bize oyun oynayacak olurlarsa fitili ateşle ve amatı havaya uçur.
Ayrım sonu.